Ayrım 12.
Yalnız bu görüşmede her iki tarafın güttükleri hedef ve dayandıkları temel noktalar hakkında özellikle sonucu bakımından kısa bir fikir verebilmek için müsaade buyurursanız bu noktaların her birine bir parça dokunacağım. Kerim Paşa'nın bilginize sunduğum ilk telgrafına karşılık verirken biraz da onun tarz üslubunu uymuş olduğum görülecektir. Cevabımda böyle böyle başladım. Kerim Paşa Hazretlerine Kütbül Aktap deyiniz anlar diye başladıktan sonra şimdi cevap veriyorum dedim. Pek sayın ve temiz kalpli kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretlerine. Tanrı'ya şükürler olsun, sağlığım yerindedir. Büyük ve asil milletimizin meşru haklarının bilincine varmış, onu korumaya ve savunmaya bütün varlığıyla girişilmiş olduğunu görmekle pek mutluyum. Karşılıklı görüş belirtmek hususunda gösterilen isteği içten gelerek teşekkür ederiz. Fuat Paşa aracılığıyla çekilmiş olan telgrafın içindekileri öğrenmiş bulunuyoruz. Dalarak noktası olarak kabul buyurulan bildiride ileri sürülen hususların Ferit Paşa ve arkadaşlarına karşı yöneltilmiş bir haykırış ve çıkışma olduğu azıcık bir düşünme ve incelemeyle anlaşılacak açıklıktadır. Padişahın kalbini derin üzüntülere boğan durum ve davranışlar milletimiz tarafından değil Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ve bunların çalışma arkadaşları olan Harput Valisi Ali Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali Rıza Bey ve Konya Valisi Cemal Bey tarafından işlenen kötülüklerle ortaya konmuştur. Malatya'daki ihanet teşebbüsü, Çorum'daki haince tertip, Konya'daki kanlı teşebbüs eğer iç yüzleriyle bilginiz ulaşmış değilse, zat halilerinizi bir çözüm başlangıcı olarak düşündüğünüz noktadaki isabetsizlikten dolayı mazur görürüz. Yabancıların görüşlerinin lehimize döndüğü tamamıyla doğrudur. Ancak bu dönüş hiçbir vakit Ferit Paşa hükümetinin güttüğü siyasetin sonucu değildir. Bu sonuç, milletimizin varlığını göstermek ve ispat etmek için kendi kendine girişmiş olduğu kararlı teşebbüsünün eseridir. İşte bu konuda zat-ı şaniyi aldatıyorlar. Kurtuluş çaresi ve yaşama ilkesi ve ancak kuvayi milliyenin önderliğinin benimsenmesinde ve milli iradenin hakim olmasındadır. Bu sağlam ve meşru temelden en küçük bir sapma, Allah korusun devlet, millet ve vatanımız için pek acı bir yıkım getirir. Milletimizin asil mücadelesini kötüye yormaktan ve etrafı öyle tanıtmaktan geri durmayan kötü niyetli aşağılık kimselerin çok olduğu bir gerçektir. Ancak asıl derin bir esefle karşılanacak olan husus, bu kötülükten başka bir şey düşünmeyenlerin başında sonsuzluğa kadar yaşayacak olan Adaletimizin Sadrazamı Ferit Paşa ile nazarlık mevkilerini tutan Adil Bey, Süleyman Paşa gibi devlet adamlarının yer almış bulunmasıdır. Memleketimize takım takım Bolşeviklerin girdiğini ve milli mücadelenin bir Bolşevik mücadelesi olduğunu resmi ilan eden ve yayan bu bahtsızlardır. Asil ve temiz milli mücadelemizin itirazcıların son çırpınışları ve kanlı hareketleri olduğunu ve onların parasıyla yürütüldüğünü resmen ve açıktan açığa bütün dünyaya ve yabancı gazetecilere söyleyen bu gafillerdir. Anadolu'da karışıklık olduğunu basın yoluyla resmen ilan eden ve ateşkes antlaşmasını özel maddesine göre aziz vatanımızı düşman işgaline uğratmak isteyen bu cahillerdir. Malatya'nın Müslüman halkıyla Sivas'ın Müslüman halkını birbirleriyle boğazlaşmaya sürüklemek isteyenler bu zavallılardır. Milli mücadelenin önüne geçeceğim diye Sivas'ın ve milli duyarlılığın görüldüğü her yerin yabancılar tarafından işgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla birlikte bizim en yüce gayemiz tıpkı siz kardeşimin düşündükleri gibi kötü niyetlilerin bu güzel memlekete yönelttikleri itirafları ve açıktan açığa yürüttükleri melunlukları kırmak ve onları kendi ettiğinin pusularında kör kötürüm ve cansız düşürmek, devlet ve milletin faaliyetini sırf vatanın kurtuluşuyla ilgili noktada birleştirmektir. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun, bu gayenin gerçekleştirilmesinde artık milletimiz her türlü kötü niyet belirtilerini kırmış, bütün kahramanlığıyla dönüşü olmayan kesin adımlarını atmıştır. Yabancılar bile milletin yaygın gücünü ve kesin kararını, buna karşılık İslam hükümetinin ne kadar soysuz ve millet ilgisi bulunmayan aciz bir heyet olduğunu iyice anlamıştır. Mersafon'u boşalttılar, Samsun'u da boşaltmaya başladılar. İç işlerimize ve milli mücadelemize karşı tarafsız kalacaklarını söylüyorlar. İşte milli teşebbüslerimizin istiklalimizi güvence altına almaya devam etmeyi başardığı sonuç budur. Milli akım İslam olan kanun esas hükümlerine uyulmasını sağlamakla sonuçlaşacaktır. Şimdiki hükümetin geniş ölçüde bir iyi niyete sahip olduğunu sanmaya davranan Adalar Hazretleri'ne müsaade buyurmanızı rica ederim. Ben daha Erzurum'dayken Ferit Paşa'ya gerçeği ve durumu açıklayarak milletin kuvvet ve iradesine karşı çıkacak hiçbir kuvvet kalmadığını yazmış, kendisini karşı koruma ve engelleme yolunda devam etmemesi gereğiyle uyarmıştım. Bu gafil zat buna cevap vermediği gibi milli akımın birkaç kişinin körüklemesinin eseri olduğunu ilan etti. Çıkar hırsıyla bilgisizlik, gaflet ve körlüğüyle iki tarafı idare ederek mevkilerini koruyabilecekleri şeklinde boş bir zan içinde bulunan birkaç valinin aldatıcı raporlarını benim tertemiz ve vatanseverce uyarılarımdan daha üstün tuttu. Bugün her türlü kötülük, hainlik, beceriksizlik ve zavallılık durumunda kaldıktan ve milletle bütün olup bitenlerin iç yüzünü tam bir açıklıkla kavradıktan sonra bize düşen görev, hemen milli davayı benimseyecek yeni bir kabinenin iş başına gelmesini sağlamaktır. Eğer şimdiki kabinenin şansları ve hayatları bakımından herhangi bir çekinceleri varsa, bugün için bu gibi şeylerle uğraşma tenezzülünden pek yüksek olan milletimiz adına kendilerine istedikleri söz ve güvenceyi vermeyi de milletimizin çıkarı açısından gerekli sayarız. Ancak tuttukları yanlış yolda inatla direnmeye devam edecek olurlarsa, bundan doğacak sonuçların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. İşte yapılan bu iyi niyetli teşebbüs dolayısıyla durumu bir defa daha ve son olarak asil yüksek şahsiyetleri gibi kalbi gerçekten de vatan ve millet sevgisi, padişaha muhabbet ve bağlılıkla dolu olan ve kardeşlik hatıralarını daima saygıyla taşımakta olduğum siz kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretleri ile de bildirmiş olmak bizim için her türlü vicdan huzurunun daha da sağlamlaşmasına vesile olmuştur. Efendiler, buraya kadar söylediklerim bir tek maddenin özetidir. Bundan sonra gelen maddede, milli mücadele bütün genişliğiyle İstanbul'a doğru ilerlemektedir. Ferit Paşa ve arkadaşları bunu bilmektedir. Zatıaleleri de bu bilgileri isteyip aydınlanınız dedikten sonra, o günlerde yapılmış olan başarılı hareketlerin raporlarını özetleyerek açıkladım ve artık bütün bu hareketleri durdurmak yalnız ve ancak bir tek şeye bağlıdır. O da kabine başkanlığının milli davayı bütün anlamıyla benimseyecek bir zata verilmesi ve o zatın da bu milli davayı kavrayarak ona göre tedbir almaya girişmesidir dedim. Bütün bu söylenenler karşısında siz kardeşimin de bir düşünceleri varsa lütfen bildirmenizi rica ederim cümlesinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesi adına Mustafa Kemal diye imzamı koydum. Bundan sonra Kerim Paşa, önce zatıalileriyle birlikte olan Sayın Zevat'ın hepsine selam ve saygılarımızı arz etmek ve duyurmak lütfunda bulunmanızı rica ederim girişiyle görüşmemizin ikinci noktasına geçtiler. Kerim Paşa devam etti. Başladığım kısa konuşmanın bütün safhaları zatıalinizi anlattınız. İşin çözüme götürülmesi bakımından iki yerde isabet gösterilmediğini söyleyerek mazur görüleceğimi belirttiniz. Gerçi bütün durumlar ve çeşitli bölgelerdeki olaylar bilinmedikçe bir konuda hakemlik etmek güçse de memleketle ilgili bir işin çözüme bağlanmasında bize ışık tutan tertemiz vatan endişesi olduğundan dayanağımız sağlam ve açıktır. Vatanın alın yazısına karar verileceği şu sıralarda tek vücut olarak birleşmiş bir millet ve hükümetin göreceği işi göz önünde bulundurarak bunun kolaylıkla bir çözüme ulaşması dileğimi arz etmek isterdim. Padişahın hareket noktası olarak aldığımı işaret buyurduğunuz bildirisini anlamakta benlerle yanlış olması mümkündür. Yalnız müsaade edinizle asıl işlerin çözümünde en büyük dayanak sayılan bu yüksek bildirideki toplayıcı yönleri açıklayarak padişahın sözlerinin neleri için almış olduğunu belirteyim. Ben zannediyorum ki padişahımız, ben derhal Kerim Paşa'nın devam etmesine fırsat vermeden şunu yazdırdım. Kerim Paşa Hazretleri, gereğinden fazla açıklama yapmak her ikimizi de asıl gayeden uzaklaştırabilir. Bir de padişahın bildirisinin yorumlarıyla fazla uğraşmanın yararı yoktur. Rica ederim asıl konu üzerinde görüşelim. Kerim Paşa cevap verdi. Asıl konu üzerinde görüşeceğiz. Müsaade buyurursanız devam edelim efendim. Ben rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaşalım dedim. Kerim Paşa, evet oraya geleceğiz efendim. Ferit Paşa kabinesi çekilmelidir. Söze ben devam ettim ve Kerim Paşa Hazretleri meşru çalışmalarımızı ve milli tepkilerimizin artık daha fazla kötüye yorulmasına ve düzeltilmeye muhtaç görülmesine, hele bu düzeltme ve değiştirmeler içinde suçluluğu ve hainliği ortaya çıkmış bir kabine üyelerinin meşru olmayan savunmalarının esas alındığını görmeye tahammülümüz yoktur. Biz son durumu açıklayarak milletin kesin isteğini arz ettik. Bilmem tekrarı gerekli midir? Zatıalilerin sonuçlandırılması gerekli bu milli isteğe karşı Ferit Paşa kabinesinin devletin en yüksek sadrazamlık mevkiini hala kirletmesine aracılık etmek istiyorsanız bu gayretiniz hiçbir yararlı sonuç veremeyeceği gibi siz kardeşimiz hakkındaki eski kardeşlik duygularımızın da sarsılmasına yol açacağından endişe ederim. Şimdi Ferit Paşa bir an bile kaybetmeden mevkini bir namuslu kimseye bırakacaksa ve buna siz inanıyorsanız çözüm bekleyen hiçbir güçlük kalmamış demektir. Aksi takdirde aracılığınız kalbinizin kırılmasından ve boşu boşuna yorgunluktan başka bir sonuç vermeyecektir. Ferit Paşa mevkini korumaya devam ederse kendisinin çok acı bir sonla karşılaşmasına yol açacaktır. En son ve en kesin söz şudur. Maksadımız bu sarsılmaz gerçeği padişahın bilgisine sunmaktır. Siz ancak bu asil görevi yerine getirerek bugün vatan ve milletin yüksek kişiliğinizden beklediği dini ve milli görevi yapmış olursunuz. Kerim Paşa, sözü uzatmamak elbette asıl maksattır diye başlayarak sözü gereğinden fazla uzattı. Bu uzun sözler şu cümleyle son buldu. Burada vatan için yaptığım şu teşebbüs elbette Allah ve millet katında bütün asaletiyle bezenmiş olarak kalır ve işin gerçek sahibi olan her şeye kadir Ulu Tanrı, millet ve vatanın kurtuluşunu sağlayacak esasları orada bulunanlara böylece bağlayarak tamamlar. Ulu Tanrı güçlükleri çözücüdür. Değerli gözlerinizden öperim. Yeniden cevap verme sırası bana gece yarısından sonra saat 4.30'da geldi. Kerim Paşa'nın dokunduğu noktaları karşılıksız bırakamazdım. Ben de o düşünceler ileri sürdüm ve sonunda o halde dedim, bizim ve sizin gibi onur sahibi ve vatansever kimselerin yapacakları teşebbüsün gayesi ne olmak gerekir? Yönetimin her dakikasından millet için, gelecekteki kaderimiz için yeni bir yıkım yolu hazırlamaktan başka bir sonuç beklenmeyen Ferit Paşa'yla milletin arasını bulmak imkansızlığıyla uğraşmak mı, yoksa bir an önce bu meşru olmayan kabinenin yerine millet ve memleketin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir heyetin devlet işlerini üzerine alması gereğini padişaha bildirmek üzere yol aramak mıdır? Lütfedip bu iki noktadan biri için evet veya hayır şeklinde cevap verirseniz, Tanrı ve millet katında bütün asaletiyle değerli kalacağına şüphe olmayan bu asil teşebbüsünüzün bizlerle ilgili yönünü tamamlamış olursunuz. Kerim Paşa istediğimiz kısa cevaba yine uzun bir cevap verdi. Fakat bu uzun sözler arasında bazı cümlelerle bize padişahın aldatılmış olmayıp her şeyi bildiğini anlatıyordu. Kerim Paşa'nın bazı cümlelerinde şu sözler vardı. Yüce Padişahlık katı kesin karar ve çözüm makamı olup meşru bir devlette bu yüksek makam bütün millet fertlerinin yöneleceği mihraptır. Anadolu'nun bütün dileklerinin halife hazretlerine duyurulduğu hakkında bendenize bilgi vermişlerdir. O halde millet işlerinin yöneleceği ve dileklerinin kabul edileceği yüksek bir makam olan Padişahımız Efendimiz her şeyi bilmektedir. Kerim Paşa kendisine has cümlelerle devam ettiği görüşlerine şöylece son verdi. Ulu Tanrı nice yüksek sebepler yaratarak ve terkin ederek bu çözülmesi güçlüğümü bütünüyle çözecektir. Elbette ki Tanrı'nın buyruğu güzeldir ve yakındır. Tanrı'nın eli bütün ellerden üstündür. Geleceğimiz Tanrı'nın lütfu ile milletçe layık olduğumuz yücelikte uğurlu ve hayırlı olacaktır. İşte Kerim'in inancı budur aziz ruhum. Bu defa efendiler gece yarısından sonra saat 6.10'a gelmiş olmasına rağmen 3. safhanın açılmasına ben sebep oldum. Merhum Kerim Paşa'nın pek hoşlandığını bildiğim bir ifadeyle Büyük Hazret diye başladım. Ümmetin ve milletin yüce mihrabı olduğu içindir ki milletin dileklerini bildirme yolunu bulma teşebbüsünden geri durmadık. Yalnız zat halinizi büyük bir yanlışlıktan kurtarmak maksadıyla arz edelim ki Anadolu'nun bütün dileklerinin halifeye duyurulduğu hususundaki sözlere milletin daha kesin bir güveni yoktur. Çünkü millet bilmektedir ki padişah hainlikleri ortaya çıkmış birkaç kişiyi millete tercih buyurmazlar. Kerim Paşa'nın dokunmuş olduğu noktalara cevap verirken şunları da söyledim. Pek güzel ve yakın olan Tanrı emrinin yerine gelmesiyle bahtsız ve zulme uğramış asil milletimizin kurtuluşa ve huzura kavuşmasını Yüce Tanrı'nın denizler kadar engin olan koruyuculuğundan ümitlediler ve ufukları hep inatçı bir dumanla sarılı olan İstanbul'daki bazı kimselerin gerçeği görmemek için aşağılıkça direnen duygularının eriyip kaybolmasını bekleriz. Milletin asil ruhu da işte böylesine duygularla doludur. Yalnız tekrarlamama müsaadenizi rica ederim ki evet veya hayır şeklinde karşılık verilmesini istirham ettiğiniz sorular maalesef karşılıksız bırakılmıştır. Azizim, Allah'ın eli bütün ellerden üstündür. Ancak bununla birlikte güçlükleri yenmeye ve problemleri çözmeye girişenlerin kesinleşmiş bir hedefi olmak gerekti. Millet Tanrı'nın buyruğunu yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milletçe elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacaktır. Lütufkar dualarınızın eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden, yardım ve kolaylık ölümsüz Tanrı'dandır. Mustafa Kemal. Artık Kerim Paşa'nın yorulduğu anlaşılıyordu. Son iki sözüm ruhum diyerek milli davanın ilkelerini üstün tutmak ve korumak şartıyla içten gelen dileklerin sayılıp döküldüğünü ve Tanrı'nın eli yüce ayetinin Tanrı tarafından hayırla kabul buyurulması için kullanılmış olduğunu söyledikten sonra Allah'a ısmarladık yine görüşeceğiz diyerek çekilmek istedi. Bırakmadık. Son sözü biz söylemek istedik ve dedik ki kardeşimizin hatırında kalsın diye son bir cümle arz ediyorum. Millet güçlü, her şeyi kavramış ve tuttuğu yolda kesin kararlıdır. Milli mücadele hızlı bir gelişme seyrindedir. Yüce ve şefkatli padişahımız efendimizin lütuflarının ve sevgilerinin bir belirtisi olmak üzere karar vermelerinin ve soruna çözüm getirmelerinin zamanıdır. Efendiler, bundan sonra Ferit Paşa kabinesi ancak 3 gün dayanabilmiştir. Kendisiyle görüşemediğim dostum rahmetli Kerim Paşa'nın bazı kimselere söylediğine göre bu görüşmeniz olduğu gibi padişaha göstermeyi başarmış ve bunun üzerine direnme gücü kırılmış. Kerim Paşa'nın Kara Vasıf Bey'e yazmış olduğu 8 Kasım 1919 tarihli mektubunda da buna işaret edilmiştir. Rahmetli'ne bu mektubunda şu satırlar vardır. Eski sadrazam en son yapılan görüşme bunun yol açtığı sürekli etki ve ciddi tartışmalar sonunda çekilmek gerektiğine inanarak ve bütün direnme gücü kaybolarak istifasını sundu. İşte sessiz sedasız vatan için çalışan ve tek başına bendenizin tertemiz gayretiyle başarılan büyük olay budur. Dikkate almak gerekir ki bu yazıları ben yazmıştım. Eski sadrazam ve padişahımız Efendimiz Hazretleri bütün bu görüşmelerin sonuçlarını öğrendikten sonra dayandıkları sağlam temeller karşısında kararlarını vermişlerdir. Yapılan teşebbüsün ve yazılan yazıların ne dereceye kadar önemli noktaları için aldığı ve nasıl bir dürüst vicdan ve keskin görüşle yaşanan gerçeklerin kağıda geçirildiği elbette Tanrı katında ve milletin tarihi değerlendirmesinde asaletle bezenmiş bir değer olarak kalacaktır. Trabzon'dan gelen teklif. Rahmetli Kerim Paşa'nın Fuat Paşa'ya yazdığı ilk telgrafında İstanbul'daki yüksek mevkili şahısların mücadele liderleriyle belli bir yerde buluşup konuşmalarından söz edildiğini görmüştük. Bunun benzeri fakat aksine yani Anadolu'da İstanbul'a gitme yolunda bir teklifte bundan daha önce Trabzon'dan çıkmıştı. Müsaade buyurursanız bunu biraz açıklayayım. Trabzon valisi Galip Bey 18-19 Eylül tarihlerinde teftiş göreviyle Ardasa'ya gidip valiyle görüşmesi söz konusuydu. Bu konu üzerinde 19 Eylül'de telgraf başında Kazım Karabekir Paşa ile görüştük. Sebebi Trabzon'a yazdığı 18 Eylül tarihli bir telgraftı. Kendisine olduğu gibi verdiğim bu telgrafta milli çıkarları bozan 6 maddeyi kabul etmiyoruz. Bu 6 madde İstanbul'da ilişki kesimi konusundaki emirdir. Arz edeceklerimizin zat-ı şahane ulaştırılması da oraya gönderilecek bir heyetle sağlanabilir kanısında izlenilmekteydi. Kazım Karabekir Paşa makine başında Trabzon valisiyle görüşmüş özetini bildirdi. Vali soru tarzında bir takım görüşler ileri sürmüştü. Karabekir Paşa uygun karşılıklar vermiş, vali en sonunda İstanbul'a bir heyet gönderilerek durumun padişaha arzını ve bu heyetle birlikte kendisinin gitmesini teklif etmişse de artık bizim çeşitli yollarla konuyu arza bir çare düşünmüş olmamız dolayısıyla bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Böyle bir heyetin gitmesi ve buna sarayın durumunu iyi bilen Gümüşhane temsilcisi Zeki Bey'in de katılması teklif edilmektedir denilmekteydi. Gariptir ki 2 gün sonra yani 1919'da Torul'daki Yarbay Halit Bey'in gönderdiği bir şifrede bu heyet meselesinden söz ediliyordu. Fazlasıyla kuşkuya düşen padişahı yabancıların ve Ferit Paşa'nın kucağına atmamak için İstanbul'a gizlice bir heyet gönderilmesinin uygun olacağı, eğer bu heyete Servet ve Zeki Beyler de temsilci olarak alınırsa kendilerini sevinerek kabul edecekleri Zeki Bey'in ağzından bildiriliyordu. Halit Bey'e 22 Eylül'de verdiğim cevapta Zeki ve Servet Beylerin içinde bulunacağı bir heyetin İstanbul'a gönderilmesinin uygun olmadığını bildirdim. 24-25 Eylül tarihinde Halit Bey'den aldığım bir telgrafta Trabzon'daki muhalefetin başı durumunda olan Trabzon valisi Galip Bey'i Kolordu'nun ve Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzurum'a gitmediğinden mecburiyet karşısında ve silahlı korumayla bu gece 24-25 Eylül Erzurum'a gönderdim deniliyordu. Efendiler, garip bir tesadüf değil midir ki rahmetli Kerim Paşa'nın ilk aracılık telgrafı Trabzon valisinin tutuklandığı gecenin ertesi günü Trabzon'a bağlı Zeki ve Servet Beylerle bunların aldatması üzerinde bazı kimselerin İstanbul'da ilişki kesme konusundaki teşebbüslerinin ve İstanbul'a bir gizli heyet olarak gitme planlarının başarısızlığa uğratılmasının gerçekleştiği bir günde yani 25 Eylül günü çekiliyor ve bizi ancak 27-28 Eylül gecesi aramak gereği duyuluyor. Yazışmaların şeklinden anlaşıldığına göre Erzurum'a giden Vali Galip Bey, Kazım Karabekir Paşa'ya yeniden İstanbul'a bir heyet aracılığıyla başvurmaktan söz etmiştir. Bununla ilgili olarak Paşa'nın 27 Eylül tarihli bir olur isteme telgrafını alıyoruz. Buna 8 Eylül'de karşılık olarak çekilen telgrafta Kerim Paşa ile yapılan görüşmenin özeti verildikten sonra söz konusu müracaatın gerekli görülüp görülmediğinin bildirilmesini rica ederiz. Gerekli görüldüğü takdirde Trabzon valisinin milli mücadelemize karşı gelme konusunda Dahiliye Nazırı Adil Bey'den hiçbir farkı olmadığından kendisinin asil milli mücadelemize hiçbir şekilde karışmasına müsaade buyurulmaması karşılığı veriliyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 30 Eylül'de verdiği karşılıkta Trabzon valisinin bu gibi işlere karıştırılmaması konusundaki düşüncemizin yerinde olduğu kabul edildikten sonra Trabzon'un durumunda çoktandır beklenen düzelme gerçekleşti deniliyordu. Efendiler, son olarak sunduğum bilgilerle bir gerçek üzerinde daha düşünceleri aydınlatmak isterim. Trabzon valisi Galip Bey ile Zeki Bey, saray ve Ferit Paşa ile ilişki içindeydiler. Bir heyet halinde İstanbul'a gitmekten maksatları, milli gayeye hizmet değil, orada gerekenleri aydınlatarak ve bazı tedbirler tavsiye ederek yeni talimat almak gibi bir maksada dayandığına bence şüphe yoktur. Nitekim Zeki Bey daha sonra İstanbul'a gidince arkasından gerektiği kadar para ve cephane göndermeye söz verilerek ve özel bir talimatla Trabzon ve Gümüşhane dolaylarında örgütler kurmak üzere gönderilmiştir. Kendisini İnebolu'da tutukladık Ankara'ya getirtmiştim. Bana bu söylediklerinin hepsini itiraf etti. Yanlış söz İstanbul'u aldattığını, alacağı para ve silahları bize teslim etmek niyetinde bulunduğunu söyledi. Bana o doğru hatta bugün bile inanacak saf kimseler bulunabilir mi? Bununla birlikte ben bu zatı Erzurum Kongresi'ndeki ilişkinin hatırasına saygı duyarak yalnız gerekli uyarı ve nasihatlerde bulunmakla yetinmiş ve serbest bırakmıştım. İlk bozkır olayı ve İzmit mutasarrıfının karşı koyması. Efendiler, İstanbul hükümeti tarafından kolordu komutanı olarak Konya'ya gönderilen Sait Paşa'yı 30 Eylül'de İstanbul'a geri gönderdik. Konya valisi kaçak Cemal Bey'in kaçışından önce tertiplediği ilk bozkır olayının önüne geçmek için 20. Kolordu ve Niğde'de 11. Tümen vasıtasıyla ve bunların yardımlarıyla gerekli tedbirler alınarak İstanbul'un çıkmasını beklediği olayları önledik. Ereğli, Bolu, Adapazarı, İzmit dolaylarında kurulmasına çalışılan Kuvayi Milliye Teşkilatı Eylül ayının son günlerinde büyük bir hassasiyet göstermeye başladı. O çevrelerdeki Kuvayi Milliye liderleri kabinenin direnmesi halinde İstanbul harekete hazır bulunduklarını bildiriyorlardı. Bu hususu 28 Eylül'de bütün memlekete ve tabii olarak İstanbul'a da bir genelgeyle bildirdik. Ancak İzmit şehrinde 2 Ekim günü olumsuz denebilecek yeni bir durum karşısında kaldık. O tarihte İzmit mutasarrıfı Suat Bey adında bir zattı. Kendisini telgraf başına çağırdık. Son günlerde yapılan tebliğlerin hepsinin alınıp gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini sordum. Mutasarrıf Bey yaptığı açıklamada diyordu ki, yapılan tebliğleri aldım. Anlaşmazlık ve karışıklık olmaması için halkı serbest bırakarak dinlemeyi en doğru hareket saydım. Olumsuz söylentiler vardır. Heyeti temsiliyeden açıklama istemek ve özellikle maksadın İttihat Hükümeti'nin önceki şekliyle yeniden diriltmek olup olmadığını kesin olarak anlamak kararındadırlar. Bendeniz en tarafsız bir kimse olarak huzur ve güvenliği koruma görevini yüklenmiş bulunuyorum. Her kim ve her ne için olursa olsun sonucu bilinmeyen bir maceraya başkalarını sürüklemeyi doğru bulmam. Tedbirli ve ihtiyatlı hareket etme yanlısı olduğumu bütün tecrübelerime dayanarak arz ederim. Verdiğim cevap aynen şuydu. Sivas 2-10-1919 Suat Bey'e C. İzmit'te en küçük bir anlaşmazlık ve karışıklığa meydan vermemek asıl görevimiz olduğu gibi tarafımızdan da özellikle rica edilmiş bir husustur. Milli teşkilat ve mücadelemizin meşru maksadını ve niteliğini gerek zat halinize, gerek İzmit'teki birçok kimseye ve bütün dünyaya karşı yazmış ve yazmakta bulunduğumuz bildiri ve açıklamalarla en kinci düşmanlarımıza bile anlatmış olduğumuza şüphemiz kalmamıştır. Artık ayak takımının dedikodusundan öteye bir değeri olmayan söylentilerin karar verme konusunda etkili olabileceğine imkan vermiyoruz. Bundan başka eğer halkın açıklanmasını istediği noktalar varsa bunlar neden derhal bize sorulup çözüme kavuşturulmamış bulunuyor? Siz tarafsız olarak kalmayı tercih buyuruyorsunuz. Oysa tuttuğunuz yol kesinlikle tarafsızlık yolu olamaz. Çünkü siz milletin meşru mücadelesine karşı tarafsızlık iddiasında bulunduğunuz halde haince davranışlarıyla kanun dışı ve aslında yok hükmünde olan Ferit Paşa kabinesinin memurluğunu yapmakla meşgulsünüz.